Ayrım 16. Horvirap. Sayfa 169. Horvirap, Körkuyu denilen yer, Ermenistan'ın Türkiye sınırına yakın Lusarat, Işığı Bol köyünün batısında bir tepede. Grigor Lusavor için, Surp Gregoar, 13 yıl hapsedildiği kör bir kuyu. Sonradan üzerine 5. yüzyılda önce küçük bir manastır inşa edilmiş, daha sonra da değişik dönemlerde bir şapel, manastır, bilim akademisi ve el yazması merkezi kompleksi haline getirilmiş. Ki bir dolu da el yazması ustası burada bir dolu eser vermiş. 1600'lerde ciddi bir onarımdan sonra mevcut küçük şapele ek olarak yeni bir Surp Grigor Lusavoriç Kilisesi inşa edilmiş. Mekan, tüm dünya Hristiyanları tarafından bir hac yeri olarak kabul edilmiş. Hristiyanlığın ilk yıllarında Grigor Lusavoriç diyar diyar dolaşıp vaazlar vererek Hristiyanlığı yaymaya çalışıyor. Devrin kralı 3. Dırtat, hani Garni'de yazlığı olan, ilk Hristiyanlık dönemindeki tüm krallar gibi halkın kendisinden başka bir güce tapması kavramını sindiremediğinden birçok Hristiyanı öldürdükten sonra bu adamı durdurmaya karar veriyor. Öldürmeye cesaret edemiyor nedense ama inandığı tanrısı onu o delikten kurtarsın bakalım diyerek yakalatıp kör bir kuyuya attırıyor. Bu kuyu derin, daracık, baca gibi bir inişi olan 4 metrekare eninde, 6-7 metrekare derinliğinde kör karanlık bir hücre. Ta tepede küçücük bir ışık ve hava deliği var. Kendi kendine ölsün diye bırakıldığı o kuyuda, Grigor Lusavoriç kendisine inanan bir kadının arada bir gizlice delikten attığı ekmekle, su işini nasıl halletmiş bilmem, tam 13 yıl kendi pisliği içinde boğulmadan yaşıyor. Tabii kral onu oraya attırdıktan bir süre sonra varlığını bile unutuyor. Aradan geçen bu zaman içinde kral amansız bir hastalığa yakalanıyor. Tüm vücudu yaralarla kaplanıyor ve hafiften aklını yitiriyor. Bu süreç içinde yüzü o kadar şekilsizleşiyor ki gitgide domuza benzemeye başlıyor ve domuz kral lakabı üzerine yapışıyor. Bir gece kralın kız kardeşine rüyasında acılar içindeki krala ancak o kör kuyudaki adamın yardım edebileceği söyleniyor. İyi de aradan bunca yıl geçmiş hala yaşıyor olabilir mi? Böyle bir şeyin mümkün olabileceğine inanmadan da olsa tez emir veriliyor. Kuyudaki adam çıkarıla. Derken efendim bunca yıl mucizevi bir şekilde yaşamış, saçı sakalı birbirine dolanmış, kirpas içinde Grigor Lusavoriç sağ salim huzura getirilince hayretler içinde kalan kız kardeş ümitle olası bir mucizeye bel bağlıyor. Yıkanıp paklanan Aziz, perişan kralın huzuruna getirildiğinde ellerini başının üzerine koyarak dua ediyor ve beklenen mucize gerçekleşiyor. Kral yaptığı hataya bin pişman, Aziz'in ayaklarına kapanıyor ve o gün tüm tebaasıyla birlikte Hristiyanlığı kabul ediyor ve Hristiyanlık Ermenilerin resmi dini oluyor. O tarihten sonra Hristiyan olan Ermenilere Gregorian deniyor. Gerçi biz kendimize Lusavoriç'ten aydınlatıcı türeterek Lusavor Çagan deriz ama herkes öyle diyor. Tıpkı bizim kendimize hay bizden başka herkesin Ermeni dediği gibi nedense. Oysa Armenian yani Ermeni, Armen'in soyundan gelen demek. Hay ise Haykın soyundan gelen. Yani biz Haykın soyundan geldiğimizi söylüyoruz. Tüm dünya Armen'in soyundan geldiğimizi iddia ediyor. Garip ama böyle. Üzerine Surp Grigor Lusavoriç Kilisesi'nin yapıldığı o meş'um kuyu artık bir adak ve hac yeri. Daracık dörtgen kapkara bir bacadan, duvara yapışık demir merdivenlerle inilen kuyu hücreye kolay kolay herkes inemiyor. Benim gibi klostrofobikler için ise tam bir kabus. Zaten merdivenler bile tuzak gibi. Daracık, dimdik, duvara yapışık, dev gemilerin küpeştesinden aşağı inen merdivenler gibi. Ekipten birkaç kişi indi. Tabii el mahkum Vartkes'te. İsrarla benim de görmemi istiyor ama nerede bende o cesaret? Digin Bercu'yu cesaretini toplayıp gelmelisin. Sen böyle bir duyguyu nasıl kaçırırsın diye sesleniyor aşağıdan. Oraya kadar gidip de görmeden dönmeyi yediremiyorum da kendime. Bir süre tereddüt ettikten sonra bütün cesaretimi toplayarak pekala diyorum. İneceğim. Bir güç geliyor sanki birden. Ama herkes çıksın, bir tek Vartkes kalsın aşağıda. Deneyeceğim. Hadi indim diyelim. O daptarıcık yerde bir de kalabalık sıkıştırmasına dayanamam. Herkes çıkıyor. Bir daha cesaretimi topluyorum. Konsantre oluyorum ve dik bacaya ilk adımımı atıyorum. 3 basamak sonra kalbim sıkışıyor bile. Her an dönebilirim. Bu klostrofobi denen şeyin nasıl bir ıstırap olduğunu bilmeyene anlatmak mümkün değil. Ölmek gibi. Vartkes aşağıdan beni yüreklendiriyor. Birkaç adım attın ya, korkma, gerisi gelir. Ha gayret, 2 basamak sonra arkana bak. Dar bacadan çıkıyorsun, gerisi o kadar sıkışık değil. Söylediklerine harfiyen uyuyorum. Kulaklarım uğulduyor. Kalbim ağzımdan dışarı ha fırladı ha fırlayacak. 4 basamak kaldı. 2, 1. Nihayet yerdeyim. Gözlerim kapalı. Ay, böyle gözü kapalı mı indim ben? Ağır ağır dönüp etrafıma bakıyorum. Aman tanrım, ben gidiyorum. Sıcak, havasız, nemli, boğucu, karanlık, sıkışık. Her taraf yüzyıllar boyu yakılan mumların isinden kapkara. Acı var, havasında acı var. Tevekkül de var ama duygularına izin verirsen. Panik, korku ve acının arasından inceden inceye sezilen bir tevekkül var. 2 dakika diyorum kendi kendime. Bir adam burada tam 13 yıl yaşamış. 2 dakika durabilirim. Durmalıyım. Vartkes hiç konuşmuyor yine. Hiç ilişmiyor bana. Biraz izin ver bana diyorum. Bari bir dua edeyim. Duamı ederken içime bir huzur dolmuyor. Sıkışıklık duygum azalmıyor. Boğazım patlayacak gibi. Ama gözlerimden yaşlar süzülüyor. Kendim için, sevdiklerim için, insanlık için, dünya için dua ediyorum. Tüm inançların ötesinde bir inançla. Sonra yüzyıllar boyu yanan mumlardan arta kalan şekilsiz yığınlara daldırıp elimi bir avuç alıyorum. Vartkes'in cebine dolduruyorum. Buradan bir şey götürmeliyim yanımda. Dönüşümde o minik minik garip şekilli parçacıkları dağıttım sevdiklerime. Ümitsizliğe düşülen anlarda Tanrı'dan ümit kesilmediğini hatırlatsın diye. Dışarıya çıkınca kalbimin ne kadar zorlandığını daha iyi anladım. Uzun bir süre sanki boğazımdaymış gibi atmaya devam etti. Orada etrafı çeviren duvarın üstünde oturup Iğdır Ovası'nı seyrettim bir süre ve Ağrı Masis Ararat'a en yakın olduğum yer ve Türkiye ve ah vatan. Telefonum bipledi birden. Aa, Türksel olmuş yine. Sınıra yakın ya, kendini vatanında sandı canım teknolojim. Kardeşimi aradım hemen. Yurt içi fiyatına uzun uzun konuştuk. Türkiye'ye bakıyorum şimdi ben. İncecik bir çizgi var arada. Şu tepeden insem, bir adım atsam hop oradayım. Ben Türkiye'liyim. Evet, Erbeniyim. Ama Türkiye'liyim. Bunun başka bir açıklaması yok. Çaresi de yok. Iğdır Ovası'nda otlayan farklı milletten davarları gördüğüm yer işte burası. Hani anlatmıştım ya Ağrı'yı anlatırken. Bir adam vardı yanımda. Sohbetledik azıcık. Turistiz ya, her gün geçermiş adam sınırı fırt diye. Sen istediğin kadar yasakla. Balık avlarmış Aras Nehri'nde Türk dostlarıyla. Karşılıklı alışverişler, değiş tokuşlar yaparlarmış arada. Gönüller sınır tanımıyor. O dağın başında Kuşadası'nı hatırladım birden. Yıllar önce Kuşadası'nda yaşadığım inanılmaz bir olayı ki gönüllerin sınır tanımazlığının en muhteşem örneğiydi. Bu bölüm Adalı Dergisi'nde Sınırlar Olmadan adıyla yayınlanmıştır. Eşim orada bir iş merkezinin iç mimari işini almıştı o dönemde. Öyle ki sık sık gidip gelmek zorundaydık. Bu gidişlerden biri okulların sömestr tatiline denk gelince beni ve çocuklarını da götürüp iş koşturması arasında aile havası oluşturmak istedi. Oldukça keyifli bir 15 gün yaşadık ama otel ortamında 2 küçük çocukla yaratılan bu aile havası benim için pek kolay değildi tabii. Düşünsenize, gezip tozmalara, dağ bayır koşturmalara üst baş mı dayanır? Kaç valizle gideceksin? Eninde sonunda iç çamaşırı, çorap, tişört gibi şeyler tükenir ve yıkamak zorunda kalırsın. O günlerde Güvercin Adası'nı gören sahildeki Efe Oteli yeni açılmış. Daha her konforu tamamlanmamış. Yani çamaşırını verip yıkanmış, ütülenmiş olarak alamıyorsun. Kendin yıkayacaksın. Isınma ve sıcak su elektrikle sağlanıyor. Şansımıza tam da o dönemde Kuşadası sahili boyunca sokaktaki tüm elektrik direkleri yenileniyor. Her gün saat sabah 10.30'dan akşam 18'e kadar elektrikler kesiliyor. Yani sıcak suyla ilgili her işini o saatlere göre ayarlamak zorundasın. Anlayacağınız oldukça sevimsiz bir trafik. Bir cuma sabahı yine malum telaşım başlamış. Saat 10.30'a kadar hem çocukları hem çamaşırları yıkayacağım. Bu arada ikide bir odanın balkonundan aşağı sarkıp elektrik işçilerini kolluyorum. Onlar gelmeden bitirmeliyim. İçeri dışarı koşturup duruyorum. Da ne gelen var ne giden. 10.30 oldu, 11 oldu, 11.30 direkler hala yerde, işçiler ortada yok. Bu işte bir gariplik var. Adamlar neden gelmiyor? Merakla otel personeline sordum. Ha, bugün pazar da ondan dediler. Hoppala, ne pazarı yahu? Ben günümü mü şaşırdım? Bal gibi de cuma bugün. İşim bitti, dışarı çıktık. Etrafta garip bir telaş var. Dükkanların çoğu kapalı. Kimse çalışmıyor. Kime sorsam bugün pazar diyor. Herhalde burada cuma günleri tatil sayılıyor diye düşünmeye başladım. Nice sonra eşimin yıllardır orada yaşayan bir arkadaşından öğrendim ki pazar dedikleri o pazar değilmiş. Pazar kuruluyor anlamında pazar diyorlarmış. İyi de kuruluyorsa kuruluyor. Neden kimse çalışmıyor? Bu heyecan ne? Dükkanlar kapalı, esnaf sahilde toplanmış, gözünü denize dikmiş, ufku gözlüyor. Kadınlar, çocuklar da var. Konuşmalar takılıyor kulağıma. Geçen hafta Kostan ne biçim götürdü ulan baklavayı? Geç kalmıştı yoksa ben onu... Hadi hadi, acemisin sen oğlum. Göz göre göre Mars'tı o. Bir el daha dönse ne olacak? Benim hanım kabak çiçeği dolması yaptı. Marianti çok sever. Hristo 3 kilo kalamata getirecek. Stelion'un torununu gördün mü geçen hafta, tıpkı babası? Vasil'in gelini de hamileymiş, duydun mu? Derken ufukta onlarca tekne, sandal, motor beliriyor. Sesler yükseliyor. Islıklar, düdükler çalınıyor. Yaklaşıyorlar, bağırışmalar. Vay anam vay, yani tekneyi boyatmış. Avuçlar yanakların kenarında. Hop yanaki, kız gibi olmuş ulan teknen. Cevap geliyor. Emda genskiz. Başka bir ses. Mustafa gelmedi kale. Cevap. Bahçede mangal yapıyor. Neredeyse gelir. Sen uzoları aldın mı? Unutur muyum? Koşturmalar, bir karadan bir denizden sesler birbirine karışıyor. Vreametaki, mamam sana bir azi biber salsası yaptı. Popon alev alacak matofeo. Vallahi. Hasanaki nerede vre? Ben hayretler içinde olanı biteni kavramaya çalışırken tekneler yanaşıyor, eller birleşiyor, kimi sahile atlıyor, kimi tekneye. Aliler, Andonlar, Mehmetakiler, Fatmalar, Kalyopiler, Hristolar sarmaş dolaş oluyorlar. Sahil boyu bir şenlik, bir şamata. Tanrım, inanılır gibi değil. Bu olay böyle her cuma tekrarlanırmış. İyi mi? Her cuma. Samoslular, ki aralarında gitmeye mecbur edilen eski Kuşadalılar da var, böyle sele sepet, çanta zembil, teknelerle gelirlermiş. Hem pazara mal getirirler, hem pazardan mal alırlar, hem hediyeler getirir, hem hediyeler götürürler, hem de akşama kadar can ciğer dostlarıyla yer içer, hoşça vakit geçirirlermiş. O gün yapacak başka hiçbir şey olmadığından biz de pazara gittik tabii. Hiç bu kadar Türk-Rumca patırdıyı, Türk-Rumca şarkıyı, Türk-Rum yemeğini, Türk-Rum dostluğunu bir arada görmemiş, duymamış, yaşamamıştım. Bu garip şamata akşama kadar sürdü. Sahillerde, bahçelerde, balkonlarda sofralar kuruldu. Yenildi, içildi, şarkılar söylendi, piştiler, tavlalar oynandı. Kimi eskiden oturduğu evlerde ağırlandı. Hava kararırken karşı kıyıdan elleri kolları dolu gelenler, getirdiklerini orada bırakıp yine elleri kolları dolu teknelerine uğurlandılar. Kimi gelecek hafta için planlar yaptı, kimi ertesi gün denizin ortasında buluşup balık tutmaya sözleşti. Sen istediğin kadar sınır çiz o denize. Samos'a düzenlenen günübirlik turistik gezilere bile pasaportsuz gidilemiyordu oysa. Sen istediğin kadar sınır çiz o denize. Sınır tanımayan gönülleri engeller mi? Tekneler ta uzakta minicik noktalar gibi görünene kadar, düdükler, ıslıklar çalındı, eller sallandı, balonlar uçuruldu. Sonra aniden sessizlik çöktü sahile ve hüzün. Gözlerimden süzülen yaşlara engel olamadım. Ben niye o kadar hüzünlendim bilmem ki. Sınırların ayırdığı gönüller mi etkiledi? Engellenmeye çalışıldıkça güçlenen dostluklar mı? Çaresizliklere karşı üretilen küçük çareler mi? Keyif veren gizli kaçamaklar mı? Hayattan çalınan küçük mutluluklar mı? Biz biliriz, ben bilirim. Engel değil mesafeler sevmelere. Ama sınırlar engel kavuşmalara. Kendi kendini tüketmeden erişecek mi acaba insanlık bir gün sınırlar olmadan yaşayabilme olgunluğuna? Hep söylerim ve söylemeye devam edeceğim. Olmasa ya şu sınırlar, açsa ya insanlar yüreklerini. Galip gelse sevgi her şeye ki az sonra tam da bu içimden geçenleri yaşayacakmışım meğer. Bu kitap sırf bu bölüm için yazıldı. Bulunduğumuz tepeden aşağıya doğru taş basamaklardan inerken biri seslendi arkamdan. Kuyrikcan, ablacan. Dişleri dökük, kılıksız, sıska, pırtıl pırtıl dilenciye benzer bir adam. Elinde beyaz bir güvercin tutuyor. Birkaç bozukluk ver, bu kuşu senin şansına uçurayım, diyor. Seçe seçe beni seçti. Hadi oradan diyorum, uçacak, sonra gelip yine eline konacak. Hiç uğraşamam şimdi, bir de yorgunum ki. Olsun diyor, 3-5 kırık dişini göstere göstere sırıtarak. Senin şansını açmak için uçuracağım ama. Dayanamıyorum. Kuş da bir güzel ki, bembeyaz, pamuk gibi. Elimi cebime atıyorum, bozukluklar arasından birini rastgele seçip veriyorum. Adam paraya bakar bakmaz birden avucu yanmış gibi yere fırlatıp geri çekiliyor. Sen Türksün. Şaşkınlıkla eğilip parayı alıyorum yerden. Yanlışlıkla cebimdeki bozuk dramlara karışmış bir yeteleği vermişim meğer. Vay canına, tepkiye bak sen. Burada Ermeni olmak neyse birileri için orada da Türk olmak oymuş demek. Yanlışlıkla verdiğim Türk parasını dramla değiştirme ve bir açıklama yapma gereği duymuyorum. Ben Türk değilim demeyi gururuma yediremiyorum. Belki de Türklüğüm tutuyor. Ayrıca o düşmanca tavır da sinirime dokunuyor. Türkçe bir küfür sallayıp dönüyorum. Ateş püskürerek merdivenleri inmekteyken birden bir şey durduruyor beni. İçimdeki o engel olamadığım sevgi. Kuş öyle güzel ki. Dokunmam lazım. Ben sevdiğim şeylere dokunmalıyım. Gerisin geri çıkıyorum merdivenleri. Adam şaşkın. Biraz da telaşlandı. Öyle hışımla dönünce. Çatacak mıyım ne? Sen biraz yaklaştırsana şu kuşu bana. Ah pek güzel. Adam tedirgin. Yavaşça uzatıyor bacaklarından tuttuğu pamuk beyazı güzelliği bu cazgır gibi görünen Türk kadına. İki avucumla kavrayıp öpüyorum önce. Minicik başını, gagasını, boncuk gözlerini. Canım, güzelim, ne tatlı şeysin sen diye Türkçe Türkçe mırıldanarak seviyor, okşuyor, kokluyorum pamuk tüylerini. Ah bu benim dokunma zaafım. Dilimin ucunda Timur Selçuk'un şarkısı neredeyse fırlayacak dudaklarımdan. Bembeyazdı tüyleri öyle parlaktı. Açsam ellerimi birden uçacaktı. O sıralar Hrant ölmemiş daha. Onu hatırlatmıyor bana masum beyaz güvercin. Hüznüm yok, sevgim var sırf. Göz göze geliyoruz bir an adamla. Anlamaya çalışıyoruz karşılıklı neler hissettiğimizi. Sonra oh şimdi ister uçur ister uçurma diyerek dönüp hışımla iniyorum merdivenleri. İşte bu kadar. Kuyrikcan diye sesleniyor birden arkamdan o pırtıl pırtıl dilenci. Durup bakıyorum. Ben senin o güzel yüreğin için yine de bu kuşu uçuracağım şansına, diyor ve elini dudaklarına götürerek bana bir öpücük yollarken salıveriyor güzeller güzeli güvercini. Haydi, şansın bol olsun. Güvercin havalanıyor, bir iki daire çiziyor, bir an alçalıp omuzuma konar gibi oluyor ve neşeli taklalar atarak uçup gidiyor. Şaşkın baka kalıyorum öylece, önce kuşa, sonra adama. O sevimsiz dişsiz ağzı gülümsüyor ve sevgi var çukura kaçmış kara gözlerinde. Gördü yüreğimdeki koşulsuz sevgiyi, aldı. O sevmediği Türk de olsam, sevdi beni. Gözlerimden bilmem kaçıncı yaşlar süzülürken, elimi dudaklarıma götürüp, ben de bir öpücük gönderiyorum yüreği ısınan adama ve hızla iniyorum merdivenleri. Artık iyice bağırarak, süzülüp mavi göklerden yere doğru, omzuma bir beyaz güvercin kondu. Ben biliyorum, sevgi çözümdür. Yeter ki gösterin, verin, mutlaka alırsınız. Korkmadan avucunuza alın taşlaşmış yüreklerinizi, yumuşayacaktır. Sevgiyle uzatılan bir yürek, ilaçtır, merhemdir tüm yaralara, çözer düğümleri. Sevgi çaredir, sevgi tanrıdır. Dönüş. Sayfa 179. 10 gün göz açıp kapayana kadar geçti. Toparlanıyoruz. Gelirken valizlere rahat rahat sığan şeyler, dönerken sığmıyor. Niye öyle olur bilmem. Fazladan hiçbir şey yok ki. 3-5 hediyelik ufak tefek, reçel murabba kavanozları falan valizde değil ki, ayrı poşetlerde. Çizmeleri boşuna getirmişim. Hiç giymedim. Ama şimdi bu 2 numara büyüyen ayaklarımla mecburen giyeceğim. Valize sığmıyor ki. Onları da ayrı bir poşetle taşıyamayacağım. Hepimiz de sele sepet haldeyiz. Diğerleri benden beter, elleri kolları dolu. Ben niye ıvır zıvır birkaç hatıra eşyasından başka alacak bir şey bulamadım bilmem. Getirebilseydim birkaç kilo domates getirirdim sırf. En sevdiğim, en nostalji yaptığım, eski güzelliklerine hasret dolu yazılar yazdığım, kokusunu sevdiğim domates. Gerisi önemli değil. Yine gece yarısı düştük yollara. Uçaklar hep böyle uygunsuz saatlerde. Bari verilen saatte kalksalar içim yanmayacak. Havaalanında tam 4 saat bekledik. Etraftaki ilkelliğe göre oldukça lüks bir free shop'u vardı. Dolaştık biraz. Nasıl vakit geçecek başka? Bana ısmarlanan bir parfümü bulup aldım. Kendime alacak bir şey bulamadım. Ben kendim için kolay kolay kıymam paraya. Bir de neye ilişse gözüm, İstanbul'da bunun alası var, takıntısı. Ayaklarım şişti, neredeyse yalın ayak yürüyeceğim. Mini etekli, iğne topuklu, üniformalı Rus bozması bir dolu görevli kız tıkır tıkır oradan oraya dolaşıyor. Hepsi de bol makyajlı ama suratsız. Güzel olup olmadıkları bile belli değil. İçimdeki bu garip şey burukluk mu, mutluluk mu? Anlayamıyorum. Ağır bir şeyle bastırılıyor gibi göğsümün ortasına. Kalbim de o ağırlığı itekleyip dışarı fırlamak istiyor gibi. Hiçbir şey düşünemiyorum. Bitkinim galiba. Öyle bitkinim ki dönüş heyecanım bile yok. Geldiğimiz uçakla dönüyoruz. İyi. Küçük değil, sıkışık değil, pırpır değil. Bu gerginlikte bir de klostrofobi sıkıntısı çekemeyeceğim çünkü. Dönüyoruz işte. Bitti bile. Zaten her şey her zaman biter. Bir tek sevgiler bitmez. Uçakta herkes kendi havasında. Pek konuşulmuyor. Neyi hatırlayacağımız, neyi konu edeceğimiz belli değil. Zaten ev özlemi, rahat yatak ihtiyacı sarmış bedenleri. E-posta adresleri, telefon numaraları alınıp veriliyor ancak. Ben o resmi sana gönderirim, sen şu resmi bana gönderirsin muhabbetleri oluyor. Uçakta birkaç da Ermenistanlı var. Rüküş, gariban kılıklı. Çalışmaya gidiyorlar belli. İstanbul umut kapısı. Kiminin gözünde ürkek bir bakış, kimi gide gele alışmış. Aşina bakıyor biz İstanbul Ermenilerine. Kiminde ise açıkça görülen bir haset var. Belki de öfke. Öyle ya, onların 3 kuruş için 40 takla gibi 1001 zorlukla katlandıkları gidip gelme eziyetleri bizim keyfi turistik gezimiz. Bir de utanmadan yorgunluktan yakınıyoruz. Dalgın dalgın süzerlerken bizi hasretle "Ah, evim, evim" dediğimiz o yerlerden birinde sığıntı gibi yaşayacakları ihtimali geçiyor mudur akıllarından? Çoğunun emekli öğretmen olduğu bizim bu mütevazi bütçeli gruba, tuzu kuru zengin züppe, koca parası yiyen karılar gözüyle baktıkları öyle belli ki. Taksi planları yapıyoruz yaklaştıkça. Kim kiminle gidecek? Çoğumuzun evleri birbirine yakın. Aynı yol üzerinde olanlar aynı arabaya binecekler. Yaklaşıyoruz. Ah, yaklaşıyoruz. Ellerimi siper ederek iki yana, pencereden aşağıya bakıyorum. İşte canım Marmara, işte adalar. Ağlamayacağım işte. İstanbul ışıl ışıl. Yurt dışına gidip dönenlerden duyarız. Hele de Avrupa'ya gidip dönülmüşse, gece İstanbul az ışıklı görünür o şehirlere göre. Siz bir de Ermenistan'a gidip dönün de o zaman görün. İstanbul ışıl ışıl. İniyoruz sıra sıra, salkım saçak. Yine kontroller, valiz beklemeler, kontroller esnasında gereksiz eziyetlerle sinirimi bozan bir gence çıkışıyorum. Buradan mı gidip döndük, oradan mı geliyoruz? Sana ne ulan, sana ne? Hanımefendi, neden sinirleniyorsunuz? Sabrım bitmiş, yorgunum, uykusuzum, yatağımı özlemişim. Taksiye biner binmez pencereyi açıyorum. Ah, işte bu, işte bu. Deniz kokusu. İstanbul deniz kokuyor. Hem de her yerden. İs, pislik, çöp, egzoz kokuları da olsa etrafta inceden inceye aralarından süzülerek deniz kokuyor her yanı. Ev bu, vatan bu, en çok özlenen bu. İnsan içindeyken farkına varmıyor. Nasıl da buram buram tütermiş meğer her yerde deniz. Nasıl da yakarmış meğer yüreği eksikliği. Madem ki şehrin yüreği deniz, var mı dünyada böyle bir şehir ki yüreği deniz? Ben aşığım sana İstanbul. Eski güzelliğin kalmadı diyorlar. Çarpıksın, kötüsün, kalleşsin. Alışkanlık yapıyorsun, kana işliyorsun, yürek yakıyorsun. Tutkunum sana İstanbul, benimsin İstanbul. Gidiyorum şimdi evime doğru. Dilimin ucunda gizli gizli, içinde İstanbul geçen onlarca şarkı. Hiç sesim çıkmıyor. Yüreğim haykırıyor avaz avaz. Martılar katılıyor çığlık çığlığa yüreğimdeki o içinde İstanbul geçen şarkılara, içinde deniz geçen şarkılara. Nasıl özlemişim ben bu sesi. Canım martılar, özgür ruhlu martılar, İstanbullu martılar, simit seven martılar. Ah, martısız şehir olur mu? Martı yoktu oralarda. Kartallar vardı dağlarda, muhteşem kartallar. Ama martı yoktu. Martısız şehir olur mu? Ağrı Dağı bir düş şimdi içimde. Yaşanmamış bir aşk gibi. Ya da eksik yaşanmış. Özlemle anılacak ve unutulmayacak. Bilirim, engel değil mesafeler sevmek için. Ve aşk, aşktır. Bir kez işlemişse yüreğine inkar etmek mümkün değil. Gün ağrıyor, burnuma bir simit kokusu çarpıyor Eminönü'nden geçerken. Ah bu kokular, bir gün beni bu kokular öldürecek. Kitabın sonu.